Dogo Podcast.
Dogo Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz köpeklerde mama tercihi. Dostlarımız için en iyi mamayı nasıl tercih edeceğiz? Tüm bu cevapları vermek için gelen konuğumuz Kalamış Veteriner Hekimi Safa Karatepe. Hoş geldiniz Safa Bey.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Ufak kendimi tanıtayım isterseniz.
Lütfen, buyurun.
Ben veteriner hekim Safa Karatepe, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Kalamış Veteriner Kliniği sahibiyim. 3 senedir kendi kliniğimde hizmet veriyorum. Şimdilik bu yeterli sanırım.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum.
Tabii ki, buyurun.
Sağlıklı ve kaliteli bir köpek mamasının ana içeriği nelerden oluşmalıdır?
Tabii ki. Şimdi soruları açıkçası elimden geldiğince güzel cevap vermeye çalışacağım. İnşallah herkes bu konuda hani bilgi sahibi olur ve bir işe yarar bu bilgiler. Şimdi sağlıklı bir köpek maması dediğimiz zaman açıkçası kaliteli ve kalitesiz mama gibi bir algı oluşuyor. Kalitesiz mama dediğimiz şey aslında kalitesiz protein ve kalitesiz tahılla alakalı bir durum bu. Fakat biz içerik bilgisi olarak yani içerikte istediğimiz şeyler en az %20'lerde bir protein oranının olmasını istiyoruz. Onun haricinde tabii ki işte ham proteininin yüksek olması önemli olur. Glutensiz mamaları bugünlerde birazcık daha fazla tercih ediyoruz. Çünkü glutene karşı intolerans köpeklerde de insanlarda olduğu gibi oldukça gelişmeye başladı. Çok fazla görüyoruz. Bunun haricinde şimdi kaliteli ve kalitesiz köpek maması olarak ikiye ayırdığımız şeyde kalitesiz köpek maması nelere sebep oluyor? Birazcık ondan bahsedeyim isterseniz.
Lütfen.
Kalitesiz köpek maması glisemik indeks dediğimiz bir durum var vücutta. Aslında halk arasında kan şekeri dediğimiz şey. Bunu bozduğu için aslında metabolizma olarak birçok dejenerasyon meydana getiriyor. Bunlardan işte obezite, diyabet gibi daha çok metabolizma ile alakalı problemler ortaya çıkıyor. Burada mamanın içeriğinde tabii tahıl yerine meyve veya sebze de bu konuda kullanılabilir. Şimdi mamaların arkasında tabii ki her hasta sahibi aldığı mamayı arkasını bir incelemeli bence. Burada istemediğimiz şeylerden bir tanesi kümes hayvanlarının unu olarak bir içerik yazar. Kalitesiz mamalarda genelde böyle bir ibare var. Bunu istemiyoruz. Bu bizim için çok sakıncalı. Çünkü gagadan tırnağa kadar her türlü işte protein kaynağı var. Örneğin tavukluysa mama.
Evet.
Diğer tarafta da önemli olan şey aslında şu. Örneğin mamamız mesela tavuklu olsun. Ya da işte kuzulu mama olsun. Mamayı kuzulu diye alıyoruz örneğin. İçinde %30 tavuk var mesela. İlk başta ibare olarak gördüğümüz şey bu. Daha sonra da kuzu aroması yazıyor. Bu mamayı istemiyoruz. Çünkü burada istediğimiz şeylerden bir tanesi neydi? Mamanın içinde protein kalitesi ve tahıl kalitesiydi. Direkt kafadan 1-0 yenik başlıyoruz ve protein zaten sağlıksız oluyor. Genelde bu mamalarda kullanılan tahıl da işte atalık buğday dediğimiz şeyler kullanılıyor iyi markalarda. Bunlardan herhangi biri olmuyor. Bu mamaları istemiyoruz. Tabii ki bir mamanın sağlığının direkt göstergesi hem içeriği hem de bireye olan katkısı oluyor. Çünkü her çocuk farklı bir metabolizmayla bunu sindiriyor ve işliyor vücudunda. Bu da cinsine, ırkına, oyunculuğuna, günlük aktivitesine, kısır olup olmamasına birçok faktöre açıkçası bağlı. Yani mamanın bireysel olduğu bu konuda unutulmaması lazım. Tabii bunun yanında mamanın içinde kalsiyum, fosfor, demir, bakır, iyot, A vitamini, B vitamini, D vitamini gibi yan bileşenler de olması lazım ki bunları günlük ikame etmek lazım. Köpek sahiplerinin unutmaması gereken şeylerden bir tanesi şu açıkçası. Şimdi uzun tüylü köpeklerde proteinin oranının yüksek olması sıkıntı değil. Fakat örneğin bir çocuk albinoysa, işte evet, beyaz tüylerden çok daha yoğunsa protein oranı mutlaka düşük olmalıdır. Bu çok hani oyunculukla ya da bireysel faktörleri gözetmeksizin çok karşılaştığımız şeylerden biri olduğu için söylüyorum. hasta sahipleri mama konusunda bunlara dikkat edebilir.
Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Kuru mama konserve mamadan daha mı sağlıklıdır ya da ilişkileri ne yöndedir?
Ya bu çok güzel bir soru. Aslında hasta sahipleri tabii ki kendimiz gibi düşünüyoruz. Yani bazen empati yapıyoruz. Bazen kendimizi daha çok onun yerine koyuyoruz ve sürekli çeşit çeşit şeyler vermek istiyoruz.
Evet.
Yaş mama da tabii ki kuru mamaya oranla bizim bile bazen iştahımızı kabartacak nitelikte oluyor açıkçası.
Evet.
O yüzden şimdi kuru mama, yaş mama hangisi daha iyi gibi bir seçenek değil aslında bu. Yani kuru mamanın daha sağlıklı olduğunu söylemek belki yanlış olur. Ama daha mı çok tercih etmeliyiz? Kesinlikle evet. Bunun
Tamamdır.
sebeplerinden birazcık bahsedeyim isterseniz.
Lütfen.
Şimdi normalde yaş mamayı bizim önerdiğimiz haftada ya da 10 günde bir kez katılmasıdır. Yani ya da bunun sade olarak verilmesidir. Lezzet arttırmak için kullanılabilir. Su alımını arttırmak için kullanılabilir. Bu su alımını arttırmak için dediğim şeyi birazcık açayım. Örneğin işte böbrek rahatsızlığı olan ya da böbreklerinde biraz hassasiyet olan çocuklarda üriner sistemle alakalı sıkıntılar da yaşıyorsa örneğin. Bazı çocuklar insanlardaki gibi suyu günlük az içiyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bunu birazcık da arttırmak için bazen yaş mamaları işte haftada önerdiğimiz yaş mamayı 3 günde 4 günde bir önerebiliyoruz. Onun haricinde kuru mamanın lezzetini arttırmak için açıkçası lezzetten ziyade aslında koku onlarda daha çok çalışıyor. Birazcık kokusunu arttırmak için yine kullanabiliriz. Fakat kuru mamada olay böyle değil. Kuru mama çünkü sindirim sistemi ağızda başlıyor. Dolayısıyla diş sağlığı ve bağırsak kadar bir sistem bu. Dolayısıyla aslında kuru mama yemesi diş sağlığı açısından da oldukça önemli. Çünkü normalde veteriner tıbbında da ağız hijyenini sağlayan en önemli şey diş fırçalamak. Fakat hani tahmin ediyorlardır köpek sahipleri de diş fırçalamak çok çok kolay bir iş değil.
Evet.
Dolayısıyla günlük kuru mama yemesi aslında orada mikro kompresler yaparak diş aralarındaki tartarları da dışarı çıkartmaya yardımcı olan bir yapıda. Bunu aslında profesyonel hani mama firmaları artık buna özel mamalar bile üretmeye başladılar. Yani dişin şeklini alan ve oradaki işte tartarları birazcık daha fazla çıkartmaya çalışan şeklinde. Sadece bunun için bile kuru mama tercih edilirken bunun yağında aslında bir sürü faydası var. Kuru mama gün boyu taze kalabilen bir şey. Yani sabah yaş mama koyup akşama kadar yaş mamanın orada kalması veya açıkta kalması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü yaş mama mikrobiyal aktivite açısından oldukça yoğun. Yani dışarıda et bırakmaktan hiçbir farkı yok. İçeriği de zengin olduğu için birazcık böyle
Evet.
bakterilerin bayram ettiği bir yer haline geliyor. 2-3 saatte bile. Dolayısıyla bu konuda da günlük kullanım için oldukça uygun. İçeriği orantılı. Bizim için en önemli şey bu. Yani günlük ikame etmemiz gereken bazı şeyler var. İşte proteinler, tahıllar, amino asitler, vitaminler gibi. Bunlar kilosuna bağlı olarak vereceğimiz şey orantılı olduğu için aslında kuru mamayı bu yüzden de tercih etmeliyiz. Onun haricinde hijyenik bir yöntem. Hem hasta sahipleri açısından hem çocuk açısından. Bununla birlikte bir de artık çok fazla çeşit var. Dolayısıyla lezzetine yani damak tadına uygun veya vücuduna uygun veya metabolizmasına uygun birçok mama artık bulunabiliyor. Bunlardan dolayı kuru mama konserve mamaya oranla daha tercih etmemiz gereken bir mama diyebilirim.
Peki bu kuru mamayı genelde biz büyük paketlerde alıyoruz. Daha ekonomik oluyor.
Tabii.
Bunu taze tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor?
Şimdi açıkçası şöyle, benim söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi, hasta sahiplerimden de çok duyduğum ve bunu yapmamalarını söylediğim bir şey var. Mamayı kesinlikle poşetinden çıkartmayalım. Yani evde mutlaka işte bir tane büyük böyle saklama kabı gibi bir şey ediniyorlar. Fakat işte mamayı aldıktan sonra işte 12 kilo, 15 kilo bir mama bunun içine boşaltılıyor. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü üretilen mamalarda paketleme de çok önemli. Artık bazı firmalar bunun işte geri dönüştürülebilir ya da doğada çabuk yok olabilir kısmına bile artık eğilmeye başladılar. Dolayısıyla mamayı aldığımız, satın aldığımız ambalajından çıkartmak sağlıklı bir davranış değil. Havayla teması olabildiğince az olmalı. Yani her seferinde diyelim ki zipli bir mama aldık. Yani açıp kapatabiliyoruz 15 kilo. Ve her öğünde açıp kapattığımızı düşünelim. Dolayısıyla içeriye ne kadar çok hava girerse o kadar çok aslında bozulmasına imkan sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla benim önerim bu konuda şu olacak. Diyelim ki 15 kilo bir mama 40 kilogram 40 gün yetsin bir çocuğa. Dolayısıyla haftalık yiyebileceği yani haftalık yiyeceği mama miktarları belli oluyor gramajdan. Dolayısıyla bu 15 kiloluk ambalajın içinden haftalık yiyebileceği kenara ayırıp zipini kapatıp işte saklama koşullarını da birazdan bahsedeceğim. Ona uygun bir şekilde bir yere koyduktan sonra o haftalık mamadan kullanılabilir. Fakat komple bütün mamayı başka bir şeye boca etmek değil dediğim. En sağlıklı yöntem bu. Yine kendi ambalajında bile olsa açıkçası kuru mamanın çok yere temas etmesini istemiyoruz. Yani direkt yerle olmasın. Hani bir yükselti üstünde, bir ahşabın üstünde ya da direkt hani yere yakın yere temas etmesin istiyoruz. Direkt güneş ışığına maruz kalmasın. Bir de serin yerlerde muhafaza edersek mamamızı en taze böyle tutabiliriz. Yaş mamalar için, yaş mamalar zaten normal kendi yiyeceklerimizi nasıl davranıyorsak öyle davranılması gerekiyor. Maksimum biz 48 saat öneriyoruz. Hani hacmi, büyüklüğü ne olursa olsun. 48 saat dolapta bekleyebilir. Açıldıktan sonra açtık mesela. İşte bir kısmını yedirdik, bir kısmını ödül olarak verdik. Diğer kısmını dolaba koyuyoruz. Dolaba koyduğumuzda da yine 48 saat sonra eğer yenmediyse önerdiğimiz atmak oluyor.
Evet, çok teşekkür ederim. Bu paketleme konusu benim de kulağıma küpe olacak. Ben de hata yapıyormuşum. Kesinlikle öyle. Şimdi köpek maması ve tüy döküme ilişkisi arasında nasıl bir bağ var? Onu öğrenmek istiyorum.
Tabii. Şimdi buna direkt şöyle gireyim açıkçası. Şimdi tüy dökülme kesinlikle direkt mamayla alakalı diyemiyoruz. Bunun içeriğini birazcık açacağım ama köpeklerde tüy dökülmesi kesinlikle tamamen durmayacak. Yani durmaz. Böyle bir şey fizyolojik değil. Öncelikle hasta sahipleri bunu hani aklından çıkartmasınlar. Bunun sadece oranı önemli. Ne kadar döküldüğüyle açıkçası biraz ilgileniyoruz. Beslenme direkt deri tüy gelişimini destekleyen çok önemli bir faktör. Açıkçası biz hekimler için de hani bir çocukla ilk karşılaştığımızda da baktığımız şey dış görünüş. Yani deri ve tüy sağlığı oluyor. Bu bize az çok çocuğun sağlığı açısından ufak bir fikir açıkçası veriyor. Yetersiz beslenme eşittir tüy dökülmesi diyebiliriz bu durumda. Yani alması gereken bazı proteinleri veya amino asitleri almıyor ve bundan kaynaklı olabilir. Şimdi tüylerin ana bileşeni olan bir keratin dediğimiz bir yapı var. Bu keratinin sentezlenmesi için mesela ufak sülfürlü amino asitler gerekli. Bunu da kaliteli mamalarla açıkçası sağlayabiliyoruz. Çünkü bunlar hani orantılı içerik dediğimiz kısım birazcık bu. Sadece yemesi değil olayın. Bir de hep anlattığım bir şey var. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Hasta sahiplerinin genelde hani çocuk hangi mamayı yiyorsa onun iyi mama olduğu düşüncesi gibi bir şey var. Hani burada biraz şakayla karışık olacak ama şimdi benim önüme bir tabak böyle brokoli koyun, bir tabak da nugget koyun, ben gider nugget'ı yerim yani. Fakat bu nugget'ın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla içerik hani lezzetle içerik çok bağlantılı şeyler değil bu konuda. İkisi doğru orantılı gitmeyebiliyor. Tüy dökme olayına yine hani keratinden bahsetmiştik. Yine biyotin de bizim için deri tüy sağlığı açısından oldukça önemli. Bunların eksikliğini gördüğümüzde kaliteli mama kullanan bir çocukta da bunları kesinlikle görmez miyiz? Tabii ki görebiliyoruz. Yine bireysel olduğundan bahsediyorum. Fakat bunları biz hani hekimler olarak dışarıdan ikame etmeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Onun haricinde çözülemeyen bir durum ya da işte çok daha alopesik, yersel dökülmeler, kızarıklıklar gibi şeyler varsa deri ve tüy sağlığında tabii ki biz başka hastalıklar için onları birazcık araştırmaya başlıyoruz. Mamayla ilişkisi tüy dökümünün aslında bu kadar.
Çok teşekkür
Ben de.
ederim. Peki köpeklerde ırktan ırka bir mama değişikliği söz konusu mu?
Bu konuya şöyle değineyim. Şimdi açıkçası bazı markalarda direkt hani birçok ırka bağlı bir şey oluyor. Geniş bir skala oluyor. Ben buna çok katılan bir hekim değilim. Bu benim şahsi fikrim. Fakat bazı ırklar tabii ki bazı hastalıkları predispoze oluyor. Yani yatkın oluyorlar. Örneğin
Evet.
bir işte Alman kurdu çocuk için herkesin bildiği işte kalça displazisine çok yatkınlar. Dolayısıyla biz zaten hekimler olarak ne mama yiyorsa yesin bunu dışarıdan işte glikozaminlerle destekliyoruz. Bir mamanın içeriğinde işte German Shepherd'sa mama şey çocuk mamanın içinde de glikozamin oranı diğer mamalardan yüksekse bu bizim için çok uygundur. Fakat birazcık böyle satış stratejisine dayanan şeyleri çok fazla sevmiyoruz. Hani bu konuda söyleyebileceklerim aslında genel anlamda bu kadar.
Anlıyorum. Çok teşekkürler. Peki, alerjen mama içerikleri nasıldır?
Alerjen mamalara şöyle değinelim. Yani bu açıkçası bir sınıf değil öncelikle. Fakat insanları olduğu gibi köpeklerde de bazı protein türlerine karşı bir reaksiyon gelişebiliyor. Genellikle tabii et, işte kırmızı et, yumurta, balık, işte bazı sebzelerin tüketimi sonucu oluşuyor. Bu da çok açıkçası bireysel bir durum. Yani havuca alerjisi olabilir örneğin. Yani mamanın içeriğinde ya da işte içindeki yumurtaya alerjisi olabilir gibi farklılıklar oluyor. Fakat besin alerjisiyle gıda hassasiyetini önce istersen ayıralım burada. Çünkü gıda hassasiyeti dediğimiz şey kesinlikle kusma ve ishalle seyreder. Yani kusma ve ishal olur ve sindirilmeyen bir içerik olur. Buna gıdaya karşı vücudun aslında bir hassasiyeti yani. Hani adından da anlaşılacağı gibi. Fakat besin alerjisi dediğimiz şey şu. Besin alerjisi vücuda bir besin giriyor. Vücut bunu metabolize ediyor. Fakat içinde anlayamadığı proteinler ortaya çıkıyor ve bunlara karşı bağışıklığı savaş açıyor. Dolayısıyla çocukta işte göğsünde, bacaklarda, koltuk altlarında, kulaklarda, kuyruk gibi bölgelerde kaşıntılar, işte gözlerde kızarıklıklar ya da tüylerde lekelenmeler, renk değişimleri bunlar olabiliyor. Bu tarz durumlarda tabii ki şimdi kaliteli bir mama yiyen çocuk kesinlikle alerji olmaz diye bir durum yok. Yine bu işin hani bireysel olduğunu üstüne sürekli basa basa vurguluyorum. Bu konuda herhangi bir içeriğe alerjisi olduğunda tabii ki bizim için başka test yöntemleri veya işte mama değişiklikleri var. Bu konuda herhangi böyle bir problemle karşılaştıklarında hekimlerine mutlaka danışsınlar.
Teşekkürler. Şimdi çok talep olan bir soruma geçiyorum aslında. Yetişkin köpek mamasına geçiş nasıl
Bu
olmalıdır?
da harika bir soru. Şimdi tabii öncelikle şunu unutmuyoruz. Yani köpekler her türlü yiyeceği sindirebilen canlılar değiller. Aslında bu konuda bizler bile hani bu kuşak bile birazcık böyle yanlış öğretilerle belki de büyüdük. İşte bütün çizgi filmlerde yavru kedi köpeğin önünde süt vardı mesela. Fakat şu an sütü mesela biz kesinlikle önermiyoruz. Çünkü direkt bir intolerans gelişiyor, direkt ishal oluyor gibi. Şimdi köpeğin doğumundan yaşlılığına kadar tabii her dönemde bir besin ihtiyacı değişiyor. Bu yavru köpeklerde yetişkin köpeklere göre beslenme birazcık daha karmaşık ve hassas bir konu aslında. Zaten kendi fizyolojisi içinde ilk 3-4 hafta boyunca günde 4-6 kez anne ilgileniyor. Yani anne sütü veriyor. İşte ilk hafta kolostrumu mutlaka alıyor. Kolostrum dediğimiz halk arasında ağ sütü olarak geçen birazcık daha yoğun ama annenin yavruya hayatla karşılaşması için ilk etapta sunabileceği bir nimet gibi bir şey aslında. Bunun içinde birçok tabii ki şey var. Yani içeriği çok zengin ama benim burada söylemek istediğim mesela ileriki dönemdeki hani gençlik ve daha sonra yaşlılık döneminde de dahi immünoglobulin açısından çok zengin. Bunlar da bağışıklığını aslında oluşturan şeylerden bir tanesi. Biz aslında dışarıdan bu anne sütünü kestikten sonra annenin ona sağladığı imkanları sadece simüle etmeye çalışıyoruz. Onu da olabildiğince elimizden geldiğince fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ana gaye hep bu olmalı. Şimdi ilk 3-4 hafta günde 4-6 kez anne sütü dedik. Daha sonra 5. haftadan itibaren artık çocuk ek gıdalara geçmesi lazım. Yani çünkü anne sütü bu konuda sadece tek başına yeterli olmuyor. Tabii yani pek çok yavru 8 haftalık olduğunda anne sütünden kesiliyor. Bu 2 aya tekabül ediyor. Yurt dışında bu iş bazen 3-3,5 aya kadar çıkabiliyor. Ama normalde şu an ideal ve hani kabul gören kısım 8 haftalık bir laktasyon dönemi. Daha sonra yine kaliteli bir kuru mamayla ya da işte bununla birlikte yaş mamalar karıştırılarak veya ılık suyla ıslatılarak kuru mamanın yavaş yavaş geçilmesi tavsiye ediliyor. Bu konuda anne sütünden yeni kesilmiş bir yavruda kalitesiz bir köpek maması açıkçası hızlı kilo alımı ve bağışıklığın düşmesine sebep oluyor. Ve daha sonra hani sağlıksız bir ergenlik, genç ergenlik geçiriyor. Ve daha sonra adult olduğunda da yine bu bağışıklık sisteminin düşmesi görülüyor. Bizim mama ile alakalı vermemiz gereken zamanlar ve vermemiz gereken dilimleri şöyle özetleyebilirim. Şimdi 2 aylıkken bizim önerdiğimiz günde 4 kez beslenme oluyor. Yani bunu kaliteli bir kuru mamayı bir yaş mamayla karıştırarak veya birazcık ıslatarak vermesi. Daha sonra 5 aylık olduğunda günde 3'e, 6 aylık olduğunda da günde 2'ye iniyor. Artık adult olduğunda günde 1'e dahi inebilir bu. Günlük vermemiz gereken kuru mama oranı. Ama bu geçiş aşamasında dediğim gibi birazcık şöyle düşünelim. Önce süt, sonra yaş mama, kuru mama karışık, sonra ılık suyla birazcık kuru mamanın karışımı ve sonra komple kuru mamaya geçiş. Böyle bir süreç düşünüyoruz. Köpeğin yaşı büyüdükçe aslında öğün sayısı da ona bağlı olarak düşüyor diyebilirim. Peki bu hani papilik dönemi ne kadar sürüyor? Birazcık buna da bundan da bahsedeyim. Küçük ırklarda bizim ideal adult olma yaşı aslında 12 aydır. Büyük ırklarda 18 aydır. Dev ırklarda da 2 yaşına kadar çıkabiliyor bu papi olma dönemi. Ama tabii biraz önce bahsettiğimiz artık 6 aylıktan sonra kuru mamaya komple geçiş olacağı için aslında sağlıklı bir sindirim sistemi bu konuda bizim istediğimiz standartlarda oluyor. Bu geçişin 3-4 günde olmasını istiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Çünkü ani mama değişiklikleri de sindirim sisteminde düzensizlikler yaratabilir.
Çok teşekkürler. Son olarak araştırma yaparken aslında taurin kelimesini ben çok duydum. Köpek beslenmesinde bu maddenin nasıl bir önemi var?
Şimdi taurin çok önemli bir konu aslında. Yani bundan 5 sene önce bu kadar üstünde durulan bir konu değildi. Fakat şimdi biz tabii ki veteriner tıbbı da geliştikçe artık onların metabolizmasını da kendimiz gibi anlamaya çalışıyoruz ve bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Şimdi öncelikle taurin bir amino asittir. Amino asit vücutta birçok metabolizmanın aslında ufak kilitleri. Taurinin en önemli olduğu konulardan bir tanesi idrarla, dışkıyla ve sütle vücuttan uzaklaştırılması. Bunun önemi şöyle, şimdi idrar dışkı ve sütle atılıyor. İdrar dışkıya sadece girersek yani günlük sindirim işlemleri sırasında aslında ciddi bir kayba uğruyor. Vücut taurinden yetersiz kalıyor. Dolayısıyla biz bunu ikame etmemiz gerekiyor. Veya laktasyon döneminde emziren anne ise sütle atıldığını söylediğimiz için burada da köpekler buna daha duyarlı oluyor. Şimdi tabii taurin neden önemli? Taurin vücutta sentezlenmiyor kesinlikle. Ve vücutta sentezlenmeyen bir şey düşünün, dışkı ve idrarla dışarı atılıyor, sütle de atılıyor. Dolayısıyla bunu sentezleyemediği için sadece gıdalarla alabilir. Başka herhangi bir yolu yok. Bu yüzden taurin çok önemli. Peki taurin ne yapıyor? Yani vücutta neden taurin alıyoruz? Taurin bir kere en önemli basamak kolesterol regülasyonu dediğimiz büyük durum var. Bu vücuttaki metabolizma ve sindirim sistemiyle çok alakalı bir şey. Yani aldığı besini ne kadar işleyip ne kadar kullanabileceğini gösteren aslında önemli bir basamak bu. Burada en önemli rolü oynayan şey de taurin. Onun haricinde nörotransmitter dediğimiz bir durum var. Bunu şöyle özetleyebilirim. Ben elimle işte bir sobaya dokunuyorum. Sobanın sıcak olduğunu anlıyorum. Beynime ileti gidiyor ve beynimden cevap geliyor. Elimi çek diye. İşte bu nörotransmitterle oluyor. Dolayısıyla çocuktaki koordinasyon, bütün sinir sistemi, görmeyle alakalı ciddi fizyolojik aktiviteler taurinle gerçekleşiyor. Bir de birazcık daha ileri dönemde daha önem arz eden kalp kası faaliyetlerinde de çok ciddi rol oynuyor. Kalp hastası çocuklarda mesela taurin oranı genelde düşük çıkıyor. Bununla alakalı taurin günlük beslenmede ve köpek fizyolojisinde çok önemli bir rol oynuyor.
Çok teşekkürler. Sorularımız burada noktalanıyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur
Şu
mu?
aşamada eklemek istediğim bir şey yok. Çok keyifliydi sorular. Umarım faydası
Benim
olur
için de.
dinleyenlere de. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ve beni
Umuyorum.
ağırladığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Siz de
Kendinize
öyle.
çok iyi
Hoşçakalın.
bakın. Görüşmek üzere.